İnsanların değil, fikirlerin tartıştığı program.
Ben bunun bir çökme harekatı olduğunu...
Biz de bu kadar büyük olduğunu bilmiyorduk. Bu kadar büyük olduğunu.
Sonrasında bunu ben görmedik eleştirilerim, mi? Değil mi?
Eleştirilerim farkındaydım. Tabii ki benim de gördüklerimde beni kuşkulandıran şeyler oluyordu ama... Bu konuda siyasi iradenin bilgisi tahtında böyle bir şeyin yapılamayacağını düşündüğüm için...
Özgür.
Din yönünden, milliyetçilik yönünden, millilik ve yerlilik yönünden hırpalamasının önüne geçiyor. Saadet Partisi'nin varlığı. Çünkü Saadet Partisi bu kez en yerli, en milli yerden atış yapıyor.
Yasaksız.
Yani soldan da birileri olsun diye davet edildi. Abdullah Öcalan'a işte sağ milliyetçi muhafazakarlar gibi aynı dilde hitap etmediği için oraya çağrıldı. Kürtlere derdini anlatabilecek bir Türk solcu diye çağrılmıştı. Şimdi Türk solcu diye içeri atıldı.
Seviyeli.
Her ne kadar kavga etmeme konusunda bir taahhütte bulunmuş olsam da...
Taahhüt geçerli hala.
Fikirlerin çatışmasına özgürlük tanıyan bir ortam var
elbette,
galiba burada. Yapabiliyoruz.
Hiç ben olmasın. Ama aşağıdan tekme atıyoruz o ayrı.
Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RSFM'de. Söylemesi bizden başlıyor.
İyi akşamlar, ben yine karşınızdayım. Yaklaşık yarım saat ara verdik. Bu sefer İsmail Saymaz ve Akif Beki ile Söylemesi Bizden programı için. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Haftaya başlıyoruz.
Gelmeden önce Muharrem İnce'nin tweetini okudum. Okudun mu sen?
Görmedim, hayır.
Şimdi sen yayındaydın muhtemelen. Evet. İki vaka var burada konuşmak istediğim.
Bu akşam
istediğim.
Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşacaklar.
Evet.
Ben görmedim o tweetleri, ne diyor?
Sen meşguldün bir şeyle.
Ben yazıyordum.
Ayaküstü giderken yolda yazı yazdı cep telefonuyla.
Cep telefonundan yazdı. Ben de geçen gün şoka girdim.
Biz de o yazıları oturup kahveyle okuyoruz kardeşim.
Şoka girdim ya vallahi ya.
İfşa etmeyelim, bu benim sırrım, söylemiyoruz bunu normalde.
Yolda giderken yazı yazdı şöyle. Şimdi o akşamı anlatmış. Belki dinleyiciler, özür dilerim. İzleyici de var ama bu arada.
Dinleyici
ve izleyiciler ve hissediciler bilgi sahibi değildir. Okuyayım ya. Hepsi önemli çünkü. Hadi Muharrem İnce diyor ki, seçim günü Yalova'da oyumu kullandım ve Ankara'ya geldim. Saat 16.50'de YSK'nın önüne gittim. 17'de YSK önünde açıklama yaptım. Bütün kampanya boyunca YSK'nın 16 Nisan'da mühürsüz oyları kanuna aykırı şekilde geçerli sayması gibi bir karar alırsa 50 bin avukatla YSK önünde olurum dedim.
Aslında şeye söylediğini tekrar ediyorum.
YSK böyle bir karar almadı. YSK'nın o gün aldığı kararlar sonucu etki edecek ve bizi kuşkuya düşürecek kararlar değildi. O nedenle seçim gecesi YSK önüne gitmedim, gidilmesi yönünde çağrıda bulunmadım. YSK önünde benim kulağıma fısıldayarak konuşan kişi CHP'nin YSK temsilciliğini yapan milletvekili adayı Mehmet Hadimi Yakupoğlu'ydu. Temsilcimizin seçimle ilgili bana söyledikleri bir komple teorisi üretilmesine neden oldu.
Dur orada Recep Tayyip Erdoğan ismi geçiyor diye onun üzerine spekülasyon yapılmıştı.
Evet.
Bunu çözersek işte geceyi çözeriz
diyen
komplo teorisyenleri de vardı. Ona cevap veriyorum.
Bir daha söyler misin onu? Bir daha
şöyle
okur musun?
Diyor,
şimdi bu gözde bir video klip yayınlandı.
Evet.
Orada bir sahnedeyken, daha doğrusu mikrofonların önündeyken, kameraların önündeyken biri bir arkadaşı gelip kulağına bir şey söylüyor. Ses net duyulmuyor. Hı-hı. O sesin Cumhurbaşkanı'ndan kendisine getirilen bir mesaj olduğu iddia ediliyor.
Evet, evet, evet.
Ne diyor şimdi ona?
YSK önünde kulağıma fısıldayarak konuşan kişi CHP'nin yıllardır YSK temsilciliğini yapan ve milletvekili adayı olan Mehmet Hadimi Yakupoğlu'ydu. Sosyal medyada YSK temsilcimizin seçimle ilgili bana söyledikleri bile komple teorisi üretilmesi neden oldu. Yani
demin anlattınız.
Seçim sonuçlarını eşim, oğlum, kardeşlerim, yeğenlerim, İstanbul milletvekillerimiz ve grup başkan vekilimiz Sayın Engin Altay ve Bilecik milletvekilimiz Yaşar Tüzün'le beraber takip ettik. Seçim gece susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen, yazılan, paylaşılan her şey yalandır. Arkadaşlar, maalesef bilmediğiniz şeyler var diye başlayan tweet benim hesabımdan atılmamıştır. Bu şekilde başlayan tweet ekran görüntüsü sahtedir, düzmecedir. Seçim sonuçlarını takip ettiğim yerden kaçırılmadım. Eşim kaçırılmadı. Açıklama yapmayı pazartesi
zaten
saat 12'ye bıraktım. Ve o açıklamayı pazartesi saat 12'de CHP Genel Merkezi'nde yaptım. Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik. Edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye hazırım. Seçimin ve seçim sürecinin adil ve hukuka uygun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyemem. Ancak seçim sonrasında üretilen komple teorilerinin doğru olmadığını söylemek için bu açıklamayı yaptım. Bizim verdiğimiz mücadele tek seçimlik bir mücadele değildir. Türkiye hepimizin Türkiye'si olana kadar mücadelemiz sürecektir diyor. 12 tweetten oluşuyor. Burada benim dikkatimi çeken Muharrem İnce'nin bile kendine destek verenlerden bir kısmını ikna etmekte karşılaştığı zorluk ve gerçekten de o kitlenin, o grubun spekülasyonlarla, hurafelerle, modern hurafelerle
ya çok sertti ve, Ayşe Arman'a
ve komple teorilerle
onlar olmaz tabii, olsun dedi, vermesin oy bize,
evet,
dedi falan.
Komple teorileriyle ve gerçekten inandıkları komple teorileriyle döşedikleri, bezedikleri bu dünyada Muharrem İnce'ye bile yer olmadığını gösteriyor. Muharrem İnce bunları söylediği için şu an altına bakmadım ama eminim onun eleştirdiği türdeki taraftarları Muharrem İnce'nin tweetinin altına sen de hain çıktın demişlerdir. Sen de satılmışsın. Sen de AKP'den para
ama
aldın.
Şimdi tabii orada benim bir parantez açmam lazım.
Yok oraya gelmedim. Bu haklı boyutuna Muharrem İnce'nin tavrı, CHP'nin tavrıyla ilgili problemler bir kenara. Hı-hı. Ama şu bile, Muharrem İnce'nin şunları demesi bile Muharrem İnce'yi en azından o grubun bir kısmının gözünde hain, AKP'li, AKP'den para almış ve satılmış durumuna
tabii, davayı sokuyor. Satmış falan.
Ve anormal olan şu bu kitle ne yaparsanız yapın Türkiye'de seçimlerin adil olmadığına, seçimlerde hile olduğuna, şaibe olduğuna.
İyi de İsmail.
Geleceğim. Şimdi, tam da oraya geleceğim. İzin ver abi. Benim.
Peki.
Şaibe olduğuna inanacak ve bundan sonra
İsmail bir içini döksün. Bir ellemeyelim.
Peki hadi. Bundan sonra hiçbir seçimde de bunlardan bazıları belki seçime gitmeyecek hiç. Çünkü tümüyle kaybetmişler inançlarını. Seçime ve bu ülkeye dair inançlarını. Bir kısmı da hiçbir seçim sonucuna inanmayacak. Ama bu demek değil ki sadece İnce'ye oy verenlerin bir kısmının böyle düşünmesi sadece onların dünyasına mahsus, onların kendi kendine ürettikleri bir garabet. Hayır, özellikle 16 Nisan referandumundan sonra hükümetin seçim sisteminde yaptığı oynamalar, 16 Nisan günü bilhassa mühürsüz oyları geçerli sayarak ondan sonraki bütün sonuçları şaibeli hale getirmesinin de bir sonucu bu. Dolayısıyla hala hazırda böyle bir etkili, sosyal medyada etkili bir grup var ve bu grup şu an Muharrem İnce'yi dahi hainle etme aşamasına gelmiş durumda.
Şimdi benim orada müsaade eder misin? İki cümlem
var. Tabii ne demek ya? Estağfurullah.
İstersen sen de.
Yok sen söyle. Ben de yapacağım. Sen söyle. Sonra
ikna olmadım diyen mesela Tülay şimdi, var. Ve Tülay gibi yığınla insan biliyorum ben.
Şimdi neden ama?
Tülay'ı da anlayalım. Ben de ona dair şeyler söyleyeceğim.
Bunun bir nedeni var. Bir kere,
Tülay'a hak verdiğim şeklinde anlaşılmasın ha. Tülay'ı da anlayalım dedim. Hak vermiyorum. Ama sıra gelince konuşacağım.
Ben bir bölümüne hak veriyorum. Şunun için katılıyorum. Hükümetin yaptığı değişiklikler, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı mühürsüz oylarla ilgili karar ve sonrasında sandıklardan çıkan böyle bıçak sırtı sonuçlar. Hı hı. Bütün bunlar seçmenin kafasında soru işareti yarattı. İktidar, muhalefet partisi bu kez sandıklara sahip çıkacağı gibi bir algı da yarattı. Bunun için bir hazırlık da yaptı.
Yapay akıl kullanacağız dediler.
Yapay zeka kullanacağız dedi. Yani kendi zekamız yetmezse yapay zeka. Kendi zekalarını da tam olarak kullanamadıklarını gördük biz orada.
Sistemin bozulduğunu öğrendik.
Anadolu Ajansı'na mahkum kaldı yine bütün Türkiye. Yani bu işleri beceremediler.
Ve sonuçta gecenin sonucu Anadolu Ajansı'nın verileri doğruymuş dediler.
Üstelik 2 saat arayla yapılan taban tabana zıt Bülent Tezcan'ın açıklaması var. Bütün bunlar zaten kafalarda bir soru işareti oluşturdu. Sonra sen bir seçmensin. Seçim bitmiş. 6. gün bir takım sandık sonuçları var. O sandık sonuçlarını da şöyle görüyorsun. 48 MHP, 48 AK Parti, 0 geçersiz, 0 CHP, 0 HDP, 0 işte İYİ Parti. Böyle birçok
sonuçlar. Urfa sonuçları.
Orta Anadolu'da da var. Yani geçersiz oyun olmadığı, AK Parti ile MHP'nin oyların yarı yarıya bölüştükleri. Bu bir organizasyon yani
doğru,
çok net.
Doğru.
Biri
doğru,
tarafından
doğru.
Karar
sandık
verilmiş.
Sandık başında bu halledilmiş.
Sandık başında halledilmiş. Peki. Şimdi peki. Sen bir seçmen olarak bunu gördüğünde bu yapılan açıklamaları nasıl inandırıcı bulacaksın? Yani bunun üzerine komplo teorisi elbette üretilir. Sen eğer
haklısın.
Urfa'yı biliyoruz değil mi? Urfa'yı özel önlem
zaten
aldı Urfa'yı muhalefet.
Özel gittiler.
Özel önlem aldı şimdi, muhalefet. Peki Urfa'yı niye çözemiyor bu memleket kardeşim?
Şimdi
sadece Urfa'da değil ama bu arada.
Ya, yaygın bu.
Şimdi
yaygın.
Şimdi şu. Bu senin söylediğinin aksine bir şey söylemiyor Muharrem İnce. Ne diyor? Pardon. Seçim sonuçlarına etki edecek ölçüde, ölçekte, ebatta,
büyüklükte. Ama orada da bir yanlış yapmadılar mı Akif? Ne o? 15 kitleyi... milyon fark var dedi mesela Muharrem İnce. Herkes onun üzerinde de çok konuştu. Şöyle, 15 milyon oy fark yok.
15 milyon oy farkı yok. Kendisiyle ikinci gelen aday olarak kendi oylarıyla birinci gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları arasındaki fark on. Yoksa
ama hayatı bütün muhalefet, bir 700 bin var yani.
Bütün muhalefet oylarıyla ya da %50'nin altı ve üstüyle aradaki fark, altı ve üstü arasındaki fark 10 milyon değil.
Adam 15 milyon fark atmış dediği zaman da
fark atmış.
O kendi, ama... kendi oyları için söylüyor. Ama, o yani birinci niye... ve ikinci arasında ha, bu evet. kadar fark var diyor. Evet. Şimdi şey şu. O süreci
Muharrem İnce seçimi iki turlu düşünmüş.
Ya
kendisi için iki
ya
düşünmüş.
Baştan zaten olay o belliydi. İş oradan başlıyor. Herkes bu seçimin ikinci tura kalacağına yani itiraz edenler ve kabullenmekte zorlananlar, inanmakta zorlananlar. Bu seçimin ikinci tura kalacağına o kadar inanmış ki aksi bir sonucu ilk turda böyle bir farkla sonuç almayı inanılır bulmuyorlar. Onlara
inanması
inanılır
için de bir
gibi
zemin
gelmiyor.
Olmadı ama sandık gücü mesela işini yapsaydı.
Şimdi
bu
ona
insanlar
geliyorum.
Da inanacaklardı
şimdi,
o zaman.
Şimdi ona geliyorum. Aslında her şeye rağmen hala seçim ve sandık güvenliği konusunda yani bütün demokratik ayıplarımıza, kusurlarımıza, noksanlıklarımıza, eksikliklerimize rağmen çıtanın üstünde, ortalamanın üstünde bir yerde durduğumuz ülke olarak ortaya çıktı bence. Yani hiçbir kimseye güvenmeyeceğiz. Mesela diyelim ki muhalif oy kullandın. İktidarı değiştirme yönünde oy kullandın. Tercihin bu yönünde. Üç tane iktidar adayı var. Değil mi? İşte, affedersiniz muhalefet adayı var. Ve partisi var. Bunlardan birine oy verdiniz. Ya üçü de size seçim sonuçlarını değiştirecek. Yani sağda solda kimi sandıklarda zaten itirazlar da yapılmış. Küçük bir takım oynamalar olmuş olabileceği fakat sonucu değiştirecek ölçüde bir oynamanın söz konusu olmadığı, bir oy çalınmasının söz konusu olmadığı, bu yönde ellerinde bir veri, bir bulgu olmadığını söylüyorsa üçü de. Üç parti, üç aday muhalefet adına.
Çok küçük bir parantez.
Hiçbirine mi güvenmeyeceksiniz?
Çok küçük
yani...
bir parantez. Orada onu eleştirenler bu veriyi alabilecek sistemi de kurmadığını iddia ediyor.
Ama şu
CHP için.
Şimdi
CHP
bir saniye.
Burada ama CHP'nin tutulacak tarafı yok.
Ya muhalefet iyi bir sınav verdi mi? Başka bir şey. Yani
hayır,
şunu
hayır,
yaptı
abi,
mı?
İyi sınava istediğimi... gelmeden önce başka bir şey. Seçimden önce öyle bir Türkiye çizdin ki sandıktan bir oy çalınsa ben onu bulurum demiş.
Onu diyeceğim tabii.
CHP
onu diyorum.
Böyle anlatmış. Öyle kurmuş ki herkesi. Seçmeni de kurmuş. Bir kere seçmen buranın anketör ayağı da var. Ben de yanıldım ama anketörlere bir daha hiçbir zaman inanmayacağım. Yani tövbe ettim. Okuduğum 7 ankette de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybediyor. MHP %5 bandında. Cumhurbaşkanı 2 tura kalıyor. Bütün anketler böyle. Konda hariç. Şimdi buna inandırmışsın kitleyi. Kitle buna inanmış. Ben de inandım. Ve sonra sen diyorsun ki bir oy çalınsa bile ben bunu bırakmayacağım peşini. Ben bulamazsam yapay zekan bulacak. Sistem takır takır işliyor diyorsun. Herkes sana inanıyor. Ve zaten Anadolu Ajansı'nın yalan söyleyeceğine insanları ikna etmişsin. Kesinlikle. Sana da inanmaya hazır. Anadolu Ajansı ne yazarsa yalan.
Sorun zaten.
Ama bütün sistemin çökmüş kardeşim senin. Yani. Şimdi, ve çöktüğünü de saklamışsın.
Ya ben de sorunu aynı yerde tespit ediyorum ama farklı adlandırıyorum. Ben de önden seçmene yapılan yüklemeleri ve dolduruşları sorunlu buluyorum. Şimdi bu kadar yükleme yaptıktan sonra yani seçmene... her oy tek tek takip edilecek, anlık bilgi geçilecek, anlık bilgi geçilecek. Bu yönde, bunu sağlayacak sistem kurduk, altyapımız var. Şöyle takip edeceğiz, böyle takip edeceğiz, şöyle üstündeyiz, böyle üstündeyiz falan demişsin. Bunu ama hangi hesapla söylemişsin? Sen de yakın bir fark çıkacağını, bir ilk turda bitecek olsa bile kıl payı kim kazanacaksa kazanacağını düşünerek... Kendini buna inandırarak bütün bunları söylemişsin. Hı hı. Kıl payı bir fark olacağı için de her bir oy önemli. Yani 100 oy, 1000 oy, 3000 oy, 5000 oy büyük önem kazanacak. Böyle bir senaryoya hazırlamışsın kendini. Seçmenini de bu senaryoya hazırlamak için bütün bunları söylemişsin. Fakat öyle çıkmamış. Yani 3000 oyla 5000 oyla değişmeyecek bir sonuç çıkmış ortaya. Dolayısıyla o sandıkta bu sandıkta kimi usulsüzlükler tespit etsem bile 100 oyluk, 300 oyluk, 1000 oyluk, 3000 oyluk, 5000 oyluk usulsüzlük yakalasam bile ortaya çıkarsam bile o sonucu değiştirmeyecek. Bu tabloyu görünce de sokakları boşuna hareketlendirmemek. Orada zaten herkes yeterince ajite.
Zaten orada doğru hareket.
Sağduyulu, sağduyulu davranmak adına, sorumlu davranmak adına orada fren yapmışsın, tamam mı?
Ama fren i̇şte yaptığını nerede? Da açıklamamışsın.
Orada boyutu başlıyor.
Yani ikinci hata ya, orada.
Evet.
İkinci
fren yaptığını da açıklamıyorsun
İkinci
yani.
Hata orada. Bu kadar aşırı yüklendiğin için, aşırı yükleme yaptığın için seçmen o gece ortaya çıkan sonucu satın almakta zorlanmış. Hala da zorlanıyor. Hala inanmakta güçlük çekiyor. Evet. Bu doğru olamaz diyor. Çünkü sen de buna inanmayı zorlaştıran bir şey yapmışsın.
Şu an seçimin şaibesiz olmadığına inanan muhalif yok. CHP'ler açısından.
Bir ekleme 16 Nisan da buna çok büyük katkı yaptı. Çünkü 16 Nisan'da da oylar çalındı orada diye arkadaşlarım açıklama yaptı.
O kuşku da yerleşti.
3 milyon oyun el değiştirdiğini söyledi. İnsana çok derler açık, ki 3 milyon oyun el değiştirdiğini biliyorsun da niye sokağa çıkmadı? Yani öyle şey çık tabii. O zaman yani.
Yani öyle ama yani sonuçta Muharrem İnce sonrası için doğru bir tutum aldı. Yani kardeşim eğer yenilgiyi kabul etmeyeceksen demokratik yarışa girmeyeceksin, siyasi yarışa girmeyeceksin. Yani bu işin şeyi bu. Dedi ve yenilgiyi kabul etti. Bu bir olgunluk. Yani yenilgiyi taşımak da önemli bir şey.
Serinkanlılığı da önemli.
Çok önemli bir şey. Evet. Ben genel tutum olarak Muharrem İnce'nin başarılı bir sınav verdiğine Hatay'ı ilk gece saat kaçta olursa olsun. Ben olsam sabah 5'te olsa, 3'te olsa, emin olduğumda hadi bekledin. Aport'ta bekledi diyelim.
2, 3, 4. Yap
niye kardeşim, bekliyorsun? Yap. Niye bekliyorsun?
Senden duysunlar.
Sonucu sonuca etki edecek, sonucu değiştirecek bir usulsüzlük olduğu iddiasında bulunmamaya ikna olana kadar bekliyorsun. Tamam. Ona ikna olmayı bekliyorsun. Eğer ikna olursan usulsüzlük yok diyeceksin, yenilgiyi kabul edeceksin. İkna olmazsan hayır usulsüzlük var diyeceksin, üstüne gideceksin. Şimdi bundan emin olana kadar beklemek doğru tutum.
Tamam.
Emin olmadan böyle bir şey yapmamak lazım. İki yönde de hareket etmemek lazım. Yani emin değilsen ne yenilgiyi kabul edeceksin, emin değilsen ne de maraza çıkaracaksın. Yani burada usulsüzlük var diyeceksin. Boş atıp dolu tutulacak bir mesele değil bu. Şaka kaldırır yanı yok. Fakat biri bekledin, ikiyi bekledin, üçü bekledin. Beş bile olsa senin o gece
kalkıp yapman lazım.
Kameranın karşısına geçip o gece bir şey demen, devamını da yarın söyleyeceğim
bunu
diyerek.
İsmail Küçükkaya üzerine yapmaman lazımdı.
Aynen. Tamam. Devamını da yarın söyleyeceğim diyerek virgülü koyman lazımdı.
O spekülasyonu arttıran bir şey oldu. Bir de tabii bir itiraz daha var Muharrem İnce'nin açıklamalarına. Kemal Kılıçdaroğlu'yla arasındaki fark da o. Sen de az önce söyledin ya, demokratik bir yarışta yenilgiyi kabul etmeyeceksen o yarışa niye giriyorsun diye. Şimdi bu yarışa girmemek gibi bir ihtimali yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama bunun demokratik bir yarış olduğu konusunda da çok ciddi tartışma var, değil mi?
Şimdi o ayrı, seçim sürecinde eşit yarış imkanı oldu mu?
Evet, usulen demokratik. Yani diğer tarafını da mesela Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada buna da dikkat çekti. Muharrem İnce bu meseleyi çok fazla üzerinde durmuyor. Mesela ne diyor? O
yani şu an CHP'de iki çizgi var. Onlar farklılaşan iki çizgi. Biri Muharrem İnce, diğeri Kemal Kılıçdaroğlu.
Ne diyor Muharrem İnce? Geç kaldı diyor CHP benim adaylığımı açıklamakta. Evet. Onun için diyor bu sonucu aldı.
Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendiyle ilgili sözlerine de hoş değil dedi.
Hoş değil dedi de geç kaldı. Geç dankası kaldı, şu 50 günde bunu 50
günde
yapabildik.
Bu kadar. Yani benim adım Hıdır. Bunu söylüyor.
O artık.
Diğeri de diyor ki bu demokratik 50 değil 75 de olsa
diyor,
senin
tebrik
derdin.
Tebrik etmem. Diktatörlük ya, eğilimi olan birini tebrik etmem. O ederim diyor. Ederim.
Arkadaş iki boyutu var. Muharrem İnce bir sonraki seçimleri ve adaylığının sürekliliğini hesaba katarak, yani hep aday olarak orada
aslında
var olma ihtimalini hesaba katarak.
Hesap ederek.
Hayır, bu partinin
geçmek demiyor zaten.
Başka bir şey söylüyorum. Partinin başına geçmekten bağımsız işin iki yönü var. Bir yüzü Muharrem İnce sonraki seçimleri hesaba katarak Türkiye'ye konuşuyor, genel kamuoyuna konuşuyor. Tamam, evet. Bütün seçmenlere konuşuyor.
Sadece
birincisi
CHP
bu.
Konuşmuyor.
Sadece CHP değil. Oraya konuşurken işte yenilgiyi kabul etmek demokrasinin gereğidir diyor. O olgunluğu gösteriyor. Eğer şey yoksa, sonuca etki edecek, değiştirecek bir durum, bir tablo görmüyorsa usulsüzlük iddiasında bulunmuyor. Bilmem ne falan. Bu Muharrem İnce sonraki adaylığı düşünen ve genel kamuoyuna konuşan Muharrem İnce. Bir de öbür Muharrem İnce var. Parti tribününe konuşan Muharrem İnce. O da diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu da parti kamuoyuna konuşuyor genel başkan
evet,
olarak.
Üyeye ve delegeye konuşuyor.
Muharrem İnce de o parti tribününe sıra gelince diyor ki hoş bulmadım değerlendirmesini diyor. Daha erken adaylığımı ilan etseydi sonuç değişirdi diyor. Bunlar parti.
Altıyı da gidemedim diyor mesela.
Şimdi bunlar parti tribününe söylenen şeyler. Söyleyeyim. Bunlar genel kamuoyuna söylenen
hayır,
şeyler
nedenini
değil.
Nedenini söyleyeyim. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun karşısında 3 defa çıktı. 3 defa kaybetti. kaybetmesinin sebebi parti içerisindeki delegenin eğilimi. Delege seçmen gibi bakmaz. Delege belediye başkanına bakar, kadroya bakar, milletvekilinin yapacağına bakar. Seçmen buna bakmaz. Seçmen, hatta daha geniş anlamda üye. Seçmene sorsak Muharrem İnce kazanır, delegeye sorsak Kılıçdaroğlu kazanır. Biri parti içi dengelerle ilgili.
Bütün partilerde bu var canım. Yani
evet öyle ama CHP'de daha keskin. Tabii, daha keskin. CHP'de daha keskin. Muharrem İnce şunu biliyor. Bu delege yapısıyla o parti genel başkanı olamayacak. O yüzden dışarıya konuşuyor. Partiyi dışarıdan içeri doğru kuşatıyor.
Ya Türkiye'de seçmenin %50'sini ikna etmek, genel başkanın hakim olduğu delegeyi ikna edip oyunu almaktan daha kolay.
Çünkü onları ikna.
Daha kolay.
Ama bir şey söyleyeyim
yani
mi?
Yani oradaki 300-500 delegeyi şimdi, ikna etmek. Çünkü tam hakimiyet var onlar. Yani var, şey tabiri caizse asker. Kimse alınmasın ama asker. Kurşun asker şey diyoruz ona yani.
Bugün gerçi Muharrem İnce onu reddediyor. Yok öyle bir şey diyor.
Ne yok diyor.
Şu iddiayı. Muharrem İnce'nin DSP'nin başına geçme iddiasını.
Öyle bir şey
de mi var? 2 gündür Akit Gazetesi manşet yapıyor bunu. Ama ben uzak ihtimal değil yani. Çok çok uzak ihtimal
olası
değil.
Olası görüyorsun
ben
yani.
Ben olası görüyorum onu. İklime bağlı, duruma bağlı. Yani Muharrem İnce'nin niye rolüne bağlı. Şundan söyle ötürü eğer Muharrem İnce, şimdi Muharrem İnce diyor ki ben gene Cumhurbaşkanıyım. Hı. Peki ne zaman Cumhurbaşkanı olacak? Hani adayı ne zaman olacak?
5 yıl sonra.
Aday göster. Hadi diyelim 5 yıl sonra, 5 yıl geçecek. Muharrem İnce 5 yıl bekleyecek adaylık için. Türkiye kaç defa tur atacak? 5 yıl sonra Muharrem İnce aday olabilecek mi?
Muharrem İnce şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı
tamam
oynuyor.
Tamam. Ya olamaz.
Şimdi benim orada bir tezim var.
Abi bir şey söyleyeyim. Bir yerel seçimlerde Muharrem İnce'ye parti içi baskı gelecek. İstanbul'dan, Ankara'dan aday ol. Kanaatim o ki Muharrem İnce bunu seçerse, kazanırsa başka bir hikaye başlar ama kaybederse Sarıgül orada işte. Vaka evet. Orada duruyor. Sarıgül gibi olur. Muharrem İnce aday olmazsa Kılıçdaroğlu'ndan o partiyi dele yoluyla zor alır.
Yani bir dolayısıyla seçimde 480 oy almış Muharrem İnce.
Ona bakmaz olağanüstü işte. Kurultay. Ya bu delege ona bakmıyor. Ya delege ona bakmıyor. Çok kritik bir eşik olması lazım. Daha yeni yapmış kongreyi. Neye göre getireceksiniz siz? 650-700 delege
ben
bulmak lazım.
Ben DSP ihtimalini güçlü görüyorum.
Ben de görüyorum. Niye, ve böyle bir ihtimal olduğunda Muharrem İnce CHP'nin yarısını alır götürür. Meral Akşener'in MHP'deki yazdığı hikaye
bazı. Zaten az bölünmüş, biraz daha bölünür. 40 yıl DSP'de CHP'yi birleştirmek için uğraştı Türkiye. Hatırlıyorsun yerel seçimlerde.
DSP şimdi var.
Şimdi var da yani.
Ama ne oldu ama? Olur.
DSP, SHP ve CHP ayrı ayrıken daha kalabalık ve güçlüydüler. Birleşince küçüldüler.
Hayır bu şey
ama
olur.
Ama ayrı ayrı adaylar gösterip Karayalçın'ı evet, kaybettiler bu, yani. Öyle
bu şey şey olur o zaman yani öyle bir şey olursa. 90'lara mı döndük, dönüyor muyuz?
Tam
i̇şte Çiller'de o günlerin figürüydü. O günlerin gene bütün aktörleri sahneye çıktı.
Gene Altan abi formülü.
Şöyle, o günlerin bütün aktörleri sahneye çıktı. Bak filan eksik daha o da yerini aldı sahnede falan diye konuşuyoruz ya. Tam dönülmüş olur. tekrar işte solda birlik çağrıları, süreçleri,
ya o
arayışları falan başlar.
Nereden geldi aklına ya?
Hatta 90'lara değil 80'lerin ikinci yarısına dönmüş oluruz.
Oraya doğru.
Biz oradan geri başlarız artık. Tekrar bu tarafa.
Başka bir tezim var bilmiyorum.
Bu Sisyphos şeyi gibi, söylencesi gibi bütün o 20 yıldır 30 yıldır yukarıya güç bela çıkardığımız kaya tekrar aşağı yuvarlanır.
Kılıçdaroğlu'nun o gün yaptığı konuşmada
olduğumuz yerde sayarız.
Ben diktatörün neyini tebrik edeyim demesi partinin delegeyi tutan kanadına doğrudan seslenme.
Evet.
Yani o yani Tayyip Erdoğan ayrımını net koyma ve kendi çizdiği hattı Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla açıklayıp karşı tarafı boşa düşürme. Bunun bakın CHP delegesinde bir alıcısı var. Boşuna
CHP
değil.
CHP tabanında da var.
Boşuna değil. Ertesi gün Gürsel Erol eylem yapacağım dediği için Elazığ ve İzmir örgütlerinin gelmesi. Geldiler. Az kalsın delege karşı karşıya geliyordu. Gürsel Erol ne yaptı? Baktı ki ihraç edileceğim. Vazgeçti. Ama eğer sürdürseydi kapının önünde CHP ilçe okulları dökülecekti.
Şimdi o zaman Türkiye'nin 90'lara döndüğü uyarılarını 90'lar iyi hatırladığımız, hayırlandığımız yıllar değil. Türkiye'nin 90'lara döndüğü, döndürüldüğü uyarılarını o zaman CHP yönetimine de yapmak lazım. Yani sadece iktidara değil. İktidara Türkiye koşulları itibariyle 90'lara dönmeyelim aman ne oluyoruz falan diye uyarılar yapıyoruz. Yapılıyor. Haklı da uyarılar
CHP'den onlar. CHP denmesin mi?
O zaman CHP'ye dair, CHP açısından CHP da...
CHP'ye dair bir dönse de bir yani. Ne CHP olacak? Bizde 25 duruyor.
Ama gene de mesafe aldı CHP. CHP açısından da 90'lar
ne
öyle hani...
Hayırlanılacak.
Aldı o kadar demeyin ya.
Politika bazında.
22, o kadar 22, acımasız.
Bir dakika. Şey, hayır, bence de aldı. Bence de aldı.
O kadar acımasız olmuyor.
Ben hayır, ben mesafe aldı.
CHP eski CHP değil bir kere. Yani
söylem olarak...
2007 CHP'si değil.
Söylem olarak farklı olabilir ama sandıktaki gücü açısından baktığında değişiklik yok. Onu demeye çalışıyorum.
Eskiden kendisini birazdan zor sokuyordu, şimdi dört partiyi soktu.
Birazdan Bülent, Tezcan'ın açıklamasında söyleyeceğim. Bizim mahalleye hitap eden dil terk edeceğiz diyor. Onun üstüne konuşmamız lazım.
Bence önemli.
Bülent Tezcan o cümlesine gelmeden önce şeye bakmak lazım.
Bir tezim var, onu söyleyebilir miyim? DSP ile ilgili güçlü tabii, görüyorum dedim ya. Muharrem İnce'nin oraya gitme ihtimalini. Ben çok uzun zamandır yaptığım değerlendirmelerde bakıyorum. CHP'nin sırtında bir küfe var. Ve bir şekilde kurtulamıyor bundan. İşte Erdoğan alana çıkıyor... Camilerin ahır yapılmasından tut da tek adam milli şef dönemine kadar götürüp İnönü'yle bilmem işte şunla bunla sürekli CHP'yi eleştiriyor. İşte başörtüsü yasağı, resmi ideoloji, asker destek falan derken CHP hakkındaki kamuoyunda genel görüntüyü negatife çevirmeyi başarıyor. Hep seçim dönemlerinde.
CHP o geçmiş bagajından,
kurtulamıyor. CHP'nin bu sistemden çekilmesi veya CHP'nin bu bagajından kurtulması mümkün olmadığına göre başka bir partiyle
temiz bir daha nispeten daha,
daha
yeni
temiz,
bir başlangıç.
Daha yeni. DSP'nin çünkü öyle bir geleneği de yok. Ecevit'le i̇şte beraber biraz daha.
Evet, yani Ecevit'te evet.
Ecevit'le ilgili de söyleyebileceğin en fazla Merve Kavakçı olabilir evet. Dışarı hikayesi. Onun dışında bir şey yok. Bu çerçevede bir fırsat olarak da değerlendirebilir. Yani Muharrem İnce'nin çevresi de eminim bunu görüyor. O seçim evet. dönemini değerlendiriyor. Böyle bir şey de akıllarında evet. veya bir köşelerinde vardır ama bölünmeyeceği konusunda hiçbir şüphe. Yani bölüneceği konusunda
orada
hiçbir
kalır.
Şüphe yok.
Hikaye, evet. Bölünmek iyi bir şey değildir. Bölünmek ben bir şey, şey söyleyeyim. Değildir, evet. Yani böyle arayışları anlarım. Hani mesela ya bu marka işte şu... kamuoyunun ya da bu toplumun sosyolojik olarak önemli bir kesiminin yani sağ muhafazakar dediğimiz kesiminin hatıratında ve hafızasında iyi bir yere sahip değil bu marka. Ya haklı ya da haksız.
Elim
doğru
kırılır
ya da...
CHP'ye oy vermem diye bir kesim var. Yani.
Abonası var. Camiye girince sol tarafta namaz kılmayan var ya.
Tabii.
Adım CHP'liye yani, çıkar diye.
Tabii böyle kemikleşmiş ön yargılar var. Bunları kırmaya uğraşmaktansa haklı haksız doğru yanlış ayrı mesele ama bunlar oluşmuşsa bu kemikleşmiş ön yargıları kırmakla uğraşacak enerjimizi, zamanımızı, mesaimizi bunu harcayacağımıza daha verimli bir alana yönelelim kardeşim. Yeni bir sayfa açalım falan denebilir. Fakat
ama o da
bir şey söyleyeyim,
seçim kaybettirir.
Fakat bir şey söyleyeyim. Bu bile bölünmekten daha iyi bir yaklaşım olmaz. Bölünmekten daha iyi bir sonuç doğurmaz. Bölünmekten daha bölünme riskini almaktan daha iyi bir sonuç üretmez.
Yani
bu.
Bölünmemek daha iyidir diyorsun.
Aynen öyle. Ha. Bölünmemek
ama
bundan daha iyidir.
Ama siz kalıyorsunuz. Yani ben özel bir durum olarak söyleyeyim. CHP kitlesiyle DSP kitlesi aynı kitle değil.
Kitle mi var DSP'de artık?
O kitle nerede?
Ya bence o kitle şu anda bir bölümü CHP'de bir bölümü İYİ Parti'de.
Hayır. Çoğunlukla AKP'ye gittiler.
Bir bölüm daha AKP'de.
MHP'de dağıldı. Çok az evet. CHP'de. CHP'de olan yerler Zonguldak zaten. DSP'nin etkili olduğu Sinop neredeyse gitti. Kastamonu gitti.
DSP,
Bartın gitti.
Bence de ben katılıyorum. Bence de o kitlenin
DSP
bölümünün...
milliyetçi, namazında, niyazında, Ecevitçi bir kuşak. Onlar özel bir kuşaktı. O kitle mesela ben biliyorum şu yani Seyit Torun DSP'den gelme. Sordum ona. Dedim ki ya siz aynı yerde hem DSP adına hem de CHP adına gittiniz. Nedir farkı? Dedi ki biz DSP olarak gidip evinde yemek yediğimiz insanları CHP diye gidemedik. Şu an CHP'nin yönettiği belediyelerin büyük bir bölümünü aslında DSP almıştır. Mesela İzmir Belediyesi DSP'yi aldı. Eskişehir Belediyesi'ni DSP aldı. Trakya'dakileri DSP aldı. Bildiğim kadarıyla CHP emin değilim ama DSP aldı diye zannediyorum. Zonguldak'a DSP aldı. Ordu'yu DSP aldı. Giresun DSP aldı. Bunlar CHP'ye katılınca CHP'ye geçmiş belediyeler. CHP'nin kendi başına aldığı belediyeler değil bunlar. Dolayısıyla DSP CHP'den daha başarılıdır. Bursa'yı aldı. CHP Bursa'da oyunu arttırınca seviniyor. Bursa belediyesi DSP'nin. Büyükşehir Belediyesi 99'da.
Tabii.
Kimse hatırlamıyor
öyle,
bunları.
Öyle, öyle.
Kayseri'de bildiğim kadarıyla çok başarılıydı DSP. Yani şimdi DSP kitlesi bildiğimiz CHP kitlesiyle aynı değil. Daha farklı. Çarşıyla hani camiyle mesafesi çok kısa.
Ama çok
milliyetçi.
Ecevit'le de çok özdeş.
Ecevit'le özdeş. Ama yani, o profilde biri olursa yani zaten evet kişiyle özdeş. Ama o profilde biri olursa o çevreyi toplayabilir. Mesela Sarıgül yapamadı çünkü yapmacık geldi.
Evet.
Dolayısıyla hani CHP ve DSP iki ayrı parti olunca sol bölünür mü? Hayır, aslında onlar aynı partiler değil, aynı kitleler değiller.
Ama yine de DSP'nin...
Bir ortak kümesi var.
Var, ortak küme var.
Hayır, şöyle. Var. DSP'yi yeniden diriltip orada toplanabileceği düşünülen kitle CHP'ye çekilebilir mi, çekilemez mi? Muharrem İnce'nin sınavı bu zaten. Yani onu CHP'nin hazır kitlesinin, hazır %20'sinin, 22'sinin, 25'inin üstüne eklemek mümkün mü değil mi? Ancak öyle kazanma ihtimali var. Diğer türlü... O 20'yi bir kenara bırakıp, o %20'yi bir kenara bırakıp...
Ya da %10'u
burada,
alıp...
Ya da %10'u alıp, burada başka bir %10 daha toplayıp falan ulaşacağın yer...
%10 gibi falan, 15 gibi bir şey.
Ulaşacağın yer seni sonuca götürmüyor. Yani orada öyle bir güçlük var. Bu tabii şöyle bir şey... biz sonuçta saha kenarından gözlemci olarak, yorumcu olarak bu işi konuşan kişileriz. Bu karar sahipleri, karar vericiler, kendileri yani siyasetçiler bunun kararını onlar verecekler.
Ama geçmişte yaşadığımız için yani biz, dejavu gibi geliyor.
Biz
insanın.
Tabii buradan kenardan izleyip yorum yapıyoruz. Ve bir yarım saati geçti mesela. CHP üstüne, Muharrem İnce üstüne ne yapıp ne yapmayacağı üstüne konuşuyoruz, yorum yapıyoruz. Çünkü en güvenli, emniyetli alan burası. Burada rahat rahat konuşabiliyoruz. Hiç
başka
şeyler gerilmeden...
konuşuyor zaman başın mı ağrıyor?
Sadece benim değil herkesin ki. Tabii ki, tabii ki. şöyle.
Eren Erdem konusuna da gelelim, bu CHP meselesi. Şunu yazmış.
Gelelim. Bu konu, bazı konular böyle rahat konuşulabiliyor. Mesela başka bazı partileri aynı rahatlıkla konuşamıyorsun.
Evet.
Tamam, yani orada o zaman başka bir
bildiri
şey
yayınlayabiliyorlar.
Her şey olabiliyor.
İsim yazıyorlar.
İsim yazabiliyorlar. 70 kişilik bir liste yazılabiliyor.
Bir şeyi teslim edeyim onun için. Ya kendi geldiğim yer vesaire, hani hepimizin sonuçta hayata bir bakışı, duruşu, geçmişi, dünya görüşü var vesaire. Tabiri caizse çok klişe, hani çok da sevmem ama bir mahallesi var. Bir gerçeği de anlatıyor sonuçta. Hani benim geldiğim mahallede CHP'nin pek de popüler olmadığı söylenebilir yani herhalde.
Ecevit
bu sır
popüler
değil.
Miydi?
Ecevit nispeten daha sempatikti. O da o Merve Kavakçı işinde büyük çizik yemişti. Yoksa nispeten daha sempatikti. Fakat yani şu tabloya bakınca yani gene de CHP'yi sizin mahallede fazla dövdüklerini, sizin de fazla dövdüğünüzü ve haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. Hariçten gazel olmak gibi. Hariçten gazel olmak gibi olmasın ama elimden gelse elinizden alacağım CHP. ama alamıyorum da yani, araya almışsınız habire. CHP orada... daha kolay. Kıymetini bilin.
Peki.
Bunun kıymetini bilin. Bak ne güzel. Rahat rahat atıp tutuyorsunuz. Biz de oradan ekmek yiyoruz. Bak biz de rahat rahat yarım saat 40 dakikayı geçirdik. Hiç belalı mevzulara bulaşmadan, tamam mı? Yağlı boya değmesin falan diyerek öyle kenardan geçip baktığımız mevzulara şey konuşuyoruz.
Kötü bir şey mi? Mesela şu an bu üslupta, bu rahatlıkta iktidar tartışıyor olmak kötü bir şey mi?
Bence bizim burada yaptığımız konuşma şu saate kadar, ironi yaptım tabii, CHP'nin lehine. Hı hı. Burada sizlerin söyledikleri ya da CHP ile ilgili yapılan eleştiriler.
Yani şu an CHP iktidarda olsa ve gene bu tonda konuşsak.
Şimdi onu söylüyorum. CHP'ye yönelik yapılan eleştiriler CHP'nin aleyhine değil. Hiçbir eleştiri. O eleştiriyi yapanın kimliğinden bağımsız olarak, kimliğinden ve niyetinden bağımsız olarak eleştirilen için kötülük değildir. Görmediği, gözden kaçırdığı bir şey varsa, ya bir sorunun söylenmemesi sorunun varlığını ortadan kaldırmaz. Söyleyeni susturduğunda sorunu ortadan kaldırmıyorsun. O zaman o sorun başka türlü bir gün başka şekilde karşına çıkıyor. Ve hiç beklenmedik bir şekilde ona hazırlıksız yakalanıyorsun. Eğer eleştiriden bir olumlu yararlanma imkanı söz konusuysa, mümkünse, ki siyasetçinin ayrına olan odur, eleştiri zarar değildir, yarardır, yarar sağlar. Bugünkü iktidarı da bu rahatlıkla, CHP'nin eleştirildiği rahatlıkla eleştirmek iktidara yarar sağlar. Benim kanaatim o. Hı. Mesela CHP'liler kalkıp ya arkadaş senin ne işin var bizde? Sen niye Arıştan gazel okuyorsun? Ne alaka yani, senin mahallen belli, geldiğin yer belli vesaire falan diye benim eleştirilerimi reddedebilirler. Ben de diyorum ki bence bölünmeleri onlara iyi olmaz. Diyorum ki ya 90'lara gitmek onlar için de iyi bir şey değil. Çünkü
şimdi gazeteci kimliğinle yaptığın eleştiri, biz AK Parti'yi de çok net bir şekilde eleştirebiliyoruz.
Tabii. Hayır, şunu söylüyorum.
Bazen endişe ediyor muyuz?
Bizim eleştirmemizde anormal bir durum yok ama yani.
Hayır, hepimiz eleştiriyoruz da. Ben de AK Parti'yi eleştiriyorum.
O açıdan söylüyorum yani.
Demek istediğim şu. demek istediğim şu, verilen tepki değişiyor. CHP'den evet. Ya sen kim oluyorsun, neci oluyorsun, hariçten ne gazel okuma. Hariçten gazel okuma, sana ne be kardeşim, aklını kendine sakla falan diye bir tepki almadım ben. Oldum olası da ben gazeteciliğe...
CHP sana done verir hatta.
Ya ben gazeteciliğe...
Bak bu da böyle falan ya, der
tabii,
yani.
Tabii İsmail, ben gazeteciliğe CHP muhabiri olarak başladım. Yani 90'ların başında Zaman Gazetesi'nde CHP muhabiri, siyasi muhabiri olarak başladım. CHP muhabiri olarak, CHP'yi izliyordum. Şimdi kimse de bana sen niye burayı izliyorsun demedi. Ondan sonra genel merkezlerine de giderdim. Çok da yağlı kongrelerini izlerdim. Kaç sene, 2-3 sene tek işim CHP'yi, hemen tek işim CHP'yi izlemekti. Kimse de ya sen niye bizi izliyorsun kardeşim, hani bizim gazeteciler izlesin. Biz de zaten onlara kafamıza göre ayar veririz demedi. Bugün de kimse bana sen ne hariçten gazel okuyorsun be birader demiyor. Yani onları da eleştiriyorum. Başkalarına da bir şey söylüyorum falan. İktidara da bunu öneririm. Yani keşke bu rahatlık iktidarda da olsa, iktidar partilerinde de olsa. Şimdi tabii bir ittifak var. İktidar partilerinde de olsa bu kötü bir şey değil. Zaten demokrasi ve siyaset dediğimiz şey bu. Sorunu konuşturmamak, sorunu söyletmemek.
Sorunu tartışmamak.
Sorunu tartıştırmamak.
Sorun yokmuş gibi davranmak. Sorun var diyene dövmek.
Aynen. Sorunun varlığını ortadan kaldırıyorsa, kaldıracaksa başımın üstünde yeri var. Ne diye memleketin başına sorun açalım ki? Niye isteyelim ki biz bunu? Yani hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşamak isteriz. Eğer onu ortadan kaldıracaksa, yani bu böyleyse, o zaman söylemeyelim sorunları. Yani konuşmayalım da eleştirmeyelim. Ama bana hiç de öyle gibi gelmiyor. Eğer öyle değilse, o zaman sorunu söylemek kötülük değil, iyilik yapmaktır. Ve başka bir şey
ben
söylüyorum.
Ben ruh halini merak ediyorum ama yani. Bak, İktidar Partisi'nin orada sürekli bir düşman yaratma hali var ya. Yardımcı
ama biraz
diye,
yumuşadılar. Şu ara biraz yumuşadılar sanki.
Biraz daha
seçimden sonra.
Ya Hayrettin Karaman'ın çok önemli bir makalesi. Dünkü yazısı.
Evet.
Çok içerikli ve her şeyi dobra dobra söylüyor. Adıyla,
tabii,
adını vererek, evet, adını koyarak sorunları sıralayan bir yazıydı. Onu ima ile bile yapamazken biz şimdi bu noktaya geldi. İşte tabii seçim sonrasında çıktı.
Seçimin rehavetiyle
açık
de biraz.
Açık. Ya belki seçim sonrası. Yani
seçimden önce yapsa başka bir şey.
Kafa bulandırmak için yapmadı ama şimdi çıktı söyledi. Ama seçim öncesi, seçim sonrası fark etmez. Eğer AK Parti şu konularda kendini düzeltmezse, o zaman bir sonraki seçimde daha çok oy kaybeder.
Çınarımızı mı diyor?
Çınarımız devrilir diyor. Yani tabii, AK Parti çınarımız olarak tanımlıyor. Osmanlı'nın değerlerini temsil eden, bugüne taşıyan bir şey olarak, onun çınar devamı olarak tanımlıyor. Ve çınarımız devrilir diyor. Beslediği ümitleri söylüyor AK Parti ile ve Sayın Erdoğan'la ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili. Ve diyor ki ya zarar vermek için işte kötü niyetle bir takım bunları söyleyenler de olabilir. Ama iyi niyetle eleştirenlere kulak verin diyor. Hayrettin Karaman'ın yazısında katılmadığım tek nokta burası. Gerisine baştan sona katılıyorum. Katılmadığım nokta şu. Eğer bu kapıyı açarsanız eleştirileri iyi niyetli ve kötü niyetli olarak ayırın. Kötü niyetleri reddedin, onlara kulak asmayın, onları dikkate almayın derseniz eleştirilerin eğilime... Bütün eleştirileri kötü niyetli olarak değerlendirmekten
zaten,
yana olur.
Zaten öyle tamam bir mı? Ekip var ki o eleştirileri iyi ve kötü diye ayırıp onun üzerine nereden bir kampanya düzenleyen.
Nereden bileceksin? Ekip var ya. Nereden yani, bileceksin? Kalbini mi açacaksın?
O ekip övgüyü bile yetersiz buluyor.
Övgüyü de yetersiz buluyor.
Hayrettin Hoca'nın bu açık açık adını koyarak yaptığı eleştirilerin binde birine imayla, dolaylı yolla, anlatımla, kaş göz işaretiyle anlatmaya çalışanlara kötü niyetli denilerek ne yaftalar yapıştırıldı. Ne yaptılar, ne yaptılar.
Düşman gözüyle görülüyor ya.
Düşmanlaştırıldılar. Tabii düşmanlaştırılıyorlar da. Yani. Şimdi hal böyleyken ya bunun binde birini bile söyleyemeyen insanlara bu yaptılar yapıştırılıyorsa o zaman kimsenin de kalbini açıp eleştirisinin niyeti nedir ne değildir diye bakmıyorsan eleştiri sınırları içerisinde kaldığı sürece yani hakaret yok.
Tabii canım tamam ya zaten.
Hakaret yok, o yok, bu yok. Bu yoksa eleştiriyorsa birisi seni ya kardeşim Muharrem İnce DSP'de yeni bir şey açarsa kendine sayfa açarsa solu böler bu sol için bak pek iyi olmaz benim görüşüm o benim yorumum o 90'lara döner falan demekle kalıyorsa mesela ya iktidara da ya arkadaş yani hakkında bir takım iddialar olan belediye başkanlarını istifaya zorlamak doğru yöntem değildir. Eğer ortada
suç varsa,
ortada suç iddiası varsa bunun soruşturulacağı yer yargıdır. Bunun açıklığa kavuşturulacağı yer yargıdır. Varsa cezalı, var olduğuna kanaat getirilirse cezalandırılacağı, yoksa aklanılacak yer yargıdır. Bunun yolu bu değildir demek iktidara kötülük yapmak değildir. Bugün Hayrettin Hoca ondan daha ilerisini söylüyor. Yolsuzluk yapmak, menfaat vesaire için partiye sızmış kişilerin temizlenmesinden söz ediyor. Hem de adlı adınca, adını ya kişi adları değil, sorunları ithamları adlı adınca sıralayarak.
Şaşıracağınız bir eleştiri söyleyeyim. Bugün yayını dinlememişsiniz siz. Burhan Kuzu yayındaydı, canlı yayında. Yeni gelen sistem için ne kuş ne deve dedi.
Nasıl ya? Aynen. Kendisi milletvekili olamayınca yaptığı işe bak.
Yani uç de uçmaz, kaç de kaçmaz diyor yani.
Hayır şöyle, şimdi nasıl yani? Parlamentoyu konuşurken kuvvetler ayrılığı üzerinde duruyoruz ya. Başkanlık sisteminde denge, denetleme, yargı, bağımsız yargı.
Bugüne kadar savundu bunu.
Bugüne kadar savundu.
Referandumun üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti.
Evet, bugün söylediği ne kuş ne deve diyor. Ben diyor bu sistem gelirken parlamentonun da ağırlığının olması gerektiğini, lidere bağımlı parlamenterden ziyade halka bağımlı, halkın ağzına bakan parlamenterle ancak bu sistemin doğru işleyebileceğini söyledim diyor.
Geçmiş olsun.
Ama yani bugün itibariyle yapılan muhalefet partisi
ama Burhan Kuzu çıktığı bütün programlarda taslak önündeydi. Taslak geçmeden önce de, geçtikten sonra da
kendisini bunu referans gösterdi. Her söylediğinizi kabul etmiyorlar dedi.
Yani kendisini referans göstererek bu ülkede başkanlıkla ilgili en yetkili o olduğunu iddia ederek konuşmalar yaptı.
Tabii ben yıllardır başkanlık sistemini de zaten savunuyorum dedi.
Hayır bu metni savundu yani.
Ya haklı bir örnek, bir şey söyleyeyim. Ya ben 200'lü
milletvekili olamayınca şimdi böyle
ben diyorum. Ben 200'lü bir sistemdense yani aslında örtülü partili diğer yani Demirel ne kadar partisiz cumhurbaşkanıydı. Özal ne kadar partisiz cumhurbaşkanıydı rahmetliler. Yani onları da konuşuruz çünkü arka kapıdan partililer gelip gidiyorlardı heyetler ve partilerin içinden üstünden ellerini çekmemişlerdi. Onun için de sorunlar yaşadılar. Özal işte Mesut Yılmazlarla sorunlar yaşadı. Hatta yeni parti kurma noktasına doğru gidiyordu. Demirel Çiller'le kendi eliyle getirdiği Çiller'le DHP'nin başına kavga geçtikten yaşadı. Sonra sorun yaşadı falan. Niye? Çünkü partinin ellerini çekmemişlerdi. Ben
Gül'le Erdoğan da yaşadı.
Tabii ben 200'lü riyakar ve tesettürlü, örtülü bir tarafkirliğe tarafkirliktense tarafsız cumhurbaşkanı şeyi altında, markası altında, levhası altında böyle bir şey olmasındansa daha dürüst, daha açık partili cumhurbaşkanlığı sistemini tercih edeceğimi ta o zaman ya bir tartışmalar 1-2 yıl önce başladığında yazmıştım bu örnekleri vererek ya da başkanlık sistemi yani bir sürü lehte aleyhte tarafları var iyi kötü diğerine göre avantajları dezavantajları ama tartışılabilir konuşulabilir iyi de olabilir başkanlık sistemi fakat
daha demokratik olsun.
Eski sistemden eski partisiz cumhurbaşkanı sisteminden daha iyi bir partili cumhurbaşkanı sistemi gelecekse yani eskisini aratmayacak.
Bundan daha demokratik.
Tabii ki iyi derken daha demokratik.
Katılımın arttığı.
Eğer eski sorunlu hibrit melez parlamenter sistem yerine daha kendi içinde denge denetleme mekanizmaları kurulmuş. Ondan sonra ne kuş ne deve bugün şeyin söylediği Burhan gibi, Burhan Kuzu'nun söylediği gibi ne kuş ne deve olmayan, hibrit olmayan, melez olmayan, hakikaten adam akıllı, doğru düzgün bir başkanlık sistemi kurulacaksa eski melez parlamenter sistemden daha iyi olabilir.
Valla bana şimdi, anlattığı gibi olsaydı bunları, ben de düşünürdüm başkanlık sistemine oy verip verebilirdim aynen. Yani.
Ya bunları söylediğimiz için yemediğimiz dayak kalmadı.
yemediğimiz hiçbir
hakaret kalmadı. Şimdi Burhan Hoca şimdi ne dersin Allah aşkına? Şimdi tamam mı? Bunları söylemesine tahammül edilmeyenler acaba şimdi Burhan Kuzu iş olmuş bitmiş. Tamam mı? Seçimi de yapılmış. Sistem geçmiş. Üstünden bir yıl geçmiş. Seçimi de yapılmış. Şimdi kalkmış bunu söylüyor. Şimdi ne demek lazım şimdi Burhan Hoca?
Cumhurbaşkanı danışmanı hala kendisi. Yani. Cumhurbaşkanı danışmanı da devam ediyor. Ya bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Perşembe günü Ahmet İnsel'le konuşuyorduk. Bu Soylu'nun durumu, siyaset seçim sonuçlarını şöyle bir tespit yaptı. Benim çok dikkatimi çekti. Şimdi seçim sürecinde...
Burada klima tamamen kapandı galiba. Doğrudan ama, bize üfürmesin dedik ama bir o dört duvarın içerisinde spotların altındayız. Siz de terlemişsiniz yani.
Biz hiç bak
siz de terlemişsiniz. Sür bakayım elini.
Allah Allah. Enteresan biraz değil ya.
O zaman bir pek saçtan yana nasip olmadığından...
Evet, daha rahat. Daha ferah. Evet.
Allah'tan tıraşlı olduğu için Yavuz abi.
Daha esen tepe. Senin tepeler daha esen tepe. Sorunsuz. Daha rüzgarlı tepe.
Daha güzel de ısınıyor o taraftan. Sırma saçlı İsmail'den aldığımız yanıt.
bana kendi bari sırma saçlı olsa diyorsun.
Hayır, bir de aramızda çok yaş farkı var. Ben geleceğini pek parlak görüyorum.
Şimdiden başladıysan diyorsun. Bu yola girdiysen.
Nedir soyunun olayı?
İnsel'in bir tespiti var. Muhalefetin seçim süreciyle ilgili diyor ki muhalefet diyor televizyonu ve radyoyu kullanamadı bu süreçte. Diğer mahalleye ulaşabilmek için. Şimdi Bülent Tezcan'ın bizim mahalleye hitap eden dili terk edeceğiz sözüyle birleştirerek bir üzerinde konuşalım diye
bütün
düşündüm.
Bütün Türkiye'ye konuşacağız diyor. Yani.
Evet, bütün Türkiye'ye konuşacağız diyor Bülent Tezcan. Hatta
İyi
şöyle
yaparlar bence.
Seçimlerdeki fotoğrafını çekeceğiz. Oy aldığımız bizim mahalleye hitap eden dil terk edeceğiz. Karşı mahalleden oy isteyen onlara hitap eden bir dil ve çalışma yöntemini benimseyeceğiz. Ben yayında da söyledim, bu 10. seçimde denenecek. Neyse ki artık 10. seçimde herhalde.
Baykal'la başladı. Denecek. Anadolu soluyla başladı.
Yok
o zaman.
Yok böyle bir hayat da.
Yunus Emre solu diye bir şey icat etti. Oradan başladı.
İnsel'in söylediği şu. Diyor ki muhalefet diyor seçim döneminde televizyonları kullanamadı. Çok ciddi fark vardı. Gazeteleri kullanamadı. Yani AK Parti'ye oy veren seçmene medya yoluyla ulaşamadı. Onun dışında dedi mahallesine ulaşması lazım. Birebir yüzle ulaşması lazım. Günümüz Türkiye'sinde orada da bir ayrışma oldu. Ve CHP'ye oy veren seçmenle veya CHP teşkilatıyla AK Parti'ye oy veren seçmen fiili olarak farklı yerlerde yaşamaya başladı. Bu çerçevede onlara ulaşma şansı da kalmadı.
Yani bayağı bildiğin gettolaşmadan
bahsediyor. Gettolaşmadan yani. Bahsediyor.
Fiziki sen dedin getto, ya. Fiziki mekansal gettolaşmadan.
Mekansal gettolaşmadan.
Fikirsel değil sadece.
Bu metropollerde böyle abi.
Hayır, Anadolu için de söyle. Şimdi Urfa için gördük zaten. Müşahit bile giremedi. Sen dedin ya DSP'li olarak evet, eve girip bak, yemek evet, evet, yerken evet, zorluk çekmiyorduk. Evet. CHP'li orası... olarak o eve giremiyoruz. Onu da andıran böyle
şöyle,
bir tespitten
şöyle,
bahsediyor.
Zaman, haklılık payı bir ölçüde var ama şöyle. Mesela bunu Seyit Bey ne için söylüyordu? Ordu'nun Gölköy ilçesinin bilmem Gölköy ilçesinin şu köyü. Evet. O köy ama 70'li yılları da MHP'li. Demirelci ve MHP'li. Yani zaten Anadolu'da haritayı geniş açarsak Alevi köylerini bir kenara koyduğumuzda köylerin hepsi muhafazakar sağ ya da milliyetçi partilere oy verirler. Yani tamam. Hemen hemen her yerde böyledir. Tek tek Anadolu'da mesela Sivas'ta, kısmen Amasya'da, Erzincan'da, Tokat'ta, Çorum'da geniş açtığında muhalefete oy verilen yerler dersin ki buralar Alevi. Ya o belli olur yani. Ama şehir merkezlerinde o kadar kaba tasnif yapılamaz. Yani
şehir merkezi açısından demiyor yani, zaten herhalde biraz daha.
Bu İstanbul veya metropoller için böyle ama mesela
işte İstanbul'da Rize'de, da yok mu?
Ne?
İstanbul'da kısmen, da yok mu? Mesela Bağcılar'a gidip CHP'liler rahat rahat kendi propagandalarını yapabiliyorlar
mı? Çok rahat. İstanbul yapmayacağı yer yok.
Hayır, evlere girebiliyor mu?
Çok rahat. Şey de oluyor mesela, onu söyleyeyim. Bazı yerler var. Mesela İstanbul Kasımpaşa. Kasımpaşa'da kulaksızdı benim akrabalarım. İşte oradalar. Hepsi de AKP'li. Mesela CHP adayı geldi rahatsız oluyorlar. Yani istemiyorlar.
İzmir'de de AK Parti'ye gittiği zaman rahatsız
hiç
oluyor.
Duymak bile mi istemiyor? Yani şöyle, görünme öyle bana.
Hepsi öyle değil. Hepsi öyle değil. Mesela ya CHP, yani CHP'liler de gelmiyor esasen oraya. Yani sık gelen biri olsa çay vermeyecek değiller. Ama yani bazıları var ki işte el sıkmıyor, konuşmuyor, görüşmüyor bu halde. Fakat şimdi tamam haklısın da CHP'de de yani İzmir'de de %35 AKP oyu var.
Doğru doğru.
Yani öyle.
Hayır, orada da tepkili seçmen var,
var
belli bölgelerde onu demeye
çalışıyorum. Var. Var Konak'ta var. Var Göztepe'de, Karşıyaka'da var. Fakat oralar zaten çok steril alanlar. Yani bu neye benziyor biliyor musun? AKP'nin steril Sultanbeyli'si gibi bir şey yok. Yani,
aynen.
Ama bak bunlar.
İşte o fiziksel ayrılmadan bahsediyorlar.
Tamam ama bunlar bütünü yansıtmıyor. Mesela git Artvin'e o zaman. Artvin'e git Artvin. Şavşat'ta yarı yarıya, merkezde yarı yarıya, Hopa'da kısmen falan. Hopa'da daha berrak. Rize'ye gel, Rize fındıklı solcu. Yani
Trabzon. Solcu ama Rize şehir merkezine baktığınız zaman.
İşte diyorum ki Anadolu'da mesela Mezhep Parkı'nın olmadığı yerlerde. Yani Mezhep Parkı'nın olmadığı yerlerde şey bilinir. Yani şehir merkezlerinde dağınıktır, iç içedir. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim ailemiz, Rize'de ailemiz, Ecevitçi bilinir. Ecevitçi bilinir. Dolayısıyla ama bizi şeyden ayıramazlar. Yani mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ya da MHP'ye oy veren kişiyle bizi gündelik hayatta ayıramazlar.
İç içe orada yani. Hayır, daha böyle ayrışma.
Biz daha dindarız. Yani şimdi neye göre ayıracak bizi? Şimdi işte anne, baba, akrabalar, camide var,
yaşam
namazda
biçimi,
var,
ibadet, dindarlık vesaire.
Hayır,
hepsi diyor.
Mesela şey de değil. Yani milliyetçilik ya da dindarlık bakımından tepkileri, verdiği tepkiler AKP'li ya da MHP'liye göre geri de değil yani. Yani böyle bir bahis olduğunda ama bunlar CHP'li kitleler. O nedenle evet bunlar ama Ecevit'çi kitleler tabii yani. Ecevit'ten gelmiş kitleler. Dolayısıyla bu tasnif Anadolu'da yapmak zor. Yani mezhep parkı olduğu yerde ayırt edilebilir. Yani ne bileyim ki şu mahalle Alevi ve CHP'li. Bunu anlarım. Ya da mesela Hatay'da, Samandağ'a %90 veriyoruz. Belli zaten yani. Yani %90 o anlaşılır. Ama Eskişehir'de bu zor mesela. Nüfusun türdeşleştiği yerlerde.
Ama büyük şehirlerden bahsediyorsun.
Orada zaten kır nüfusu kalmamış. Eskişehir'de tabii. Şehir nüfusu %90'ı bulmuş. %10 küçük nüfus. O ilçeleri zaten AKP alıyor yani.
Tabii o kırlarda bütün
yani
AKP.
Kütahya'da, Afyon'da, Burdur'da. Burdur. Mezhep parkı yok. Hiçbir fark yok. Ama Burdur'da belediye CHP'de. İşte ilçelerinden biri CHP'de. Bu metropol için söylenebilir. Ankara. Çankaya. Kısmen Yeni Mahalle. Mamak'ın belli bölgeleri hariç. Dediği doğru. Zaten işte Ankara dediğinde solcunun kafasına ne canlanıyor söyleyeyim size CHP'nin yüzüne canlanan yeri. CHP'lilerin yaşadığı nüfus alanları. Yeni Mahalle'de işte o toplu konut bölgeleri.
Çayyolu.
Çayyolu. İşte Batıkent.
Bir miktar.
Yeni Çankaya'da bildiğimiz o mekanlar yani. Şimdi ama Ankara'da Bala varmış. Ankara'da işte ne bileyim o.
Bundan 20 sene önce yalnız Ankara'da Keçiören CHP'li belediyeydi. Hamza Kırmızı'ydı yani oranın belediye
değişti.
Başkanıydı.
Nüfus yapısı değişti. Sonra mesela İzmir'e gelelim. İzmir'de de merkez sağ oyun yoğunlaştığı yerler var. İzmir ödemiş. Mesela İzmir'in köylük bölgeleri Kiraz. Buralar AKP'li. Şaşmaz ya. Öteden bir AKP'li yani.
Ya orada CHP'nin AKP'li seçmene ulaşma imkanının olmadığını. O savı ortaya koyuyor Ahmet
Şimdi
İhsan.
Onu iddia yani edenler...
Medyayla da uğraşamıyoruz
hayır,
diyor.
Onu iddia edenler... Ona dair başka bir tez var. Geçen gün kimde okudum? Bence mantıklıydı. Yani siyasetin kimlik bazlı gelişmesinden kaynaklı olarak... dün Bahçeli Üniversitesi Siyaset Bilimi... Yılmaz Esmer'in görüşü. Evet. Şeyde Kübra Para konuşmuştu Habertürk gazetesinde. Diyor ki yani benzin fiyatının artması tüp fiyatının inmesiyle bağlı bir mesele değildir. Oy davranış.
Tabii.
İnsanlar kimliklerine ait kodlarla oy veriyorlar. Sen bir seçim vaatle onu değiştiremiyorsun.
İşte zaten seçim sürecinde de hep konuştuk ya. Bu kutuplaşma dediğimiz şey kimlik siyaseti. Yani kimlikleri çatıştırma siyaseti demek. Kutuplaşmaya
zamanda,
yol açan
zamanda,
kutuplaşmaya
evet.
yol açan şey
Erdoğan
o.
Erdoğan da bunu çok iyi yönetiyor.
Kutuplaşmaya yol açan şey o. Öyle olduğunda kendi kimliğinin saldırı altında olduğu hissiyle kimliğine sahiplenme yönünde motive oluyorsun ve orada o kampta toplanıyorsun. Yani kendin gibi olanların kendi kimliğinin tabelasını taşıyan kampta kendin gibi olanlarla birlikte bir araya geliyorsun ve davranıyorsun. Şimdi şey o zaten yani kamp duvarları örüyorsun. Seçmen gruplarının etrafına ve o duvarların içerisinde onları tutarak sandıkta oy vermeye yönlendiriyorsun. Kimlik siyaseti dediğimiz şey bu. AK Parti ilk başlarda Türkiye'de var olan kimlik siyasetini yıkıp yerine hizmet siyaseti koyma vaadiyle de başlamıştı. Ve çok güçlü bir şekilde bunun sözcülüğünü yapıyordu Sayın Erdoğan. Bunu temsil ediyordu. Onun için o hizmetler hani bugün her şey yol demek değil deniyor ya. AK Parti kardeşim kim daha iyi hizmet ediyorsa o gelsin. Aidiyetlerden bakmayın. Biz kimiz? Bizden mi değil mi? Bizim kimlikten mi değil mi? Aynı kimliği mi taşıyoruz taşımıyor muyuz? Buna bakarak oy tercihinizi yapmayın. Buna bakarak karar vermeyin. Neye bakarak karar verin? Kim bu ülkeye daha iyi hizmet ediyorsa ona bakarak karar verin. Şimdi Türkiye'nin hayrına olan bence bu.
Aynen.
Fakat vaka böyle değil. Vaka kimlik siyaseti çok belirleyici. İnsanlar kimlik tercihlerine göre yani kimlik aidiyetlerine göre oy kullanma eğilimindeler. Bu çok güçlü bir motivasyon. Bunu yıkmak ve kırmak pek kolay değil. Ben eskisi kadar bunun muhkem bir duvar olduğunu düşünmüyorum. Bu kamp duvarlarının eskisi kadar sağlam ve sarsılmaz olduğunu düşünmüyorum. Bence aşınmalar
biraz
oldu. Geçişler
de,
var.
Muhalefetin de orada katkısı var.
Çok önemli bir yerde sizi ekleme yapmak bence istiyorum abi sana. Yani kimlik siyasetine işin gelip dayanması biraz da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bilinçli müdahalesiyle oldu. Çünkü kimlik müdahalesine göre siyasi tercihlerin yapıldığı bir düzlemde bu ülkede sağ siyasetler ilelebet iktidar olur. İlelebet iktidar olur.
Tabii sosyolojik çoğunluk.
Çünkü bu aslında başkanlık sisteminin getirilmesinin
nedeni. %50 de bu yüzden. O. Çünkü diyor ki bu ülkede %70 Sünni Türk çoğunluk var. Haklı. Buna mukabil %20 Alevi var. %10 da seküler Türk var. Bunları topladığımızda %50 baraj %50'ye çekersek bunun üzerine işte %70'lik Sünni Türk Kürt'ü temsilen bir sağ parti. O da AKP çıkacaktır. Altında da zaten ilelebet ebed müddet AKP'ye oy vermeyecek olanlar kalacak. Dolayısıyla iki partili sistem de bunu davet eder. Kimlik siyaseti her ne kadar AKP hizmeti öncelese de bence bütün referansları kimlik siyasetine dair, bütün örnekleri kimlik siyasetine dair. Çünkü onu var eden, onu hatta seçim dönemlerinde provoke eden de AKP. Bunu bozması gereken muhalefet.
Ya,
muhalefet kimlik siyasetini bozmazsa, bu oyuna sıkışırsa, işte kutlamalarını İzmir Marşı ile bitirmeye devam ederse, ona yakın olduğu iddia edilen bazı troll hesaplarında yurttaşların bir kısmı ayağı kokuyor diye aşağılanırsa kimlik siyasetine sıkışır, kusura bakmasın.
Bu kimlik siyasetine hizmet eder. Tabii. Bu kimlik siyasetine
onu
hizmet eder.
Onu yıkması gerekir yani.
İş zaten oraya da geldi mi? Yani biz kaç kişiyiz? Biz kimiz ve kaç kişiyiz sayımına iş geldi mi? Herkesin sosyolojik sayısı belli zaten.
Belli.
Yani o da
ya
belli.
Seni duymaz zaten. Ona, bir şey söyleyeyim mi? Benzinmiş, etmiş.
Duymuyor zaten.
Seni.
Duymuyor.
Bak bugün abi Özal Şendir'in yazısı vardı Milliyet'te. Onu okudum. Diyor ki Bülent Ecevit'in seçilmesiyle beraber CHP genel merkezinde diyor o ana kadar yapılan resepsiyonlar kaldırılmış, partide çay partisi dönemi başlamış ve halka açılmıştır. İlk defa gece kondular CHP genel merkezinde tanışmıştır. Mesela bugün ben o detayı bilmiyordum. Çok önemli. Mesela şeyi ben Ecevit'ten bildim. Raşan Ecevit beğenilmez ama seçim otobüsünü o icat etmiş.
Ben
Türk
de
Türk siyasetinde seçim otobüsünü getiren
ben
o.
Hatırlamadım.
Otobüs. Ben. Gidiyorlar ya seçimde. Evet, otobüsü yapalım diyor. Seçim otobüsü bugün varsa işte Raşan Ecevit sayesinde. Ayrıca seçimlerde şey satmak, çakmak satmak var ya, parti yapan Raşan Ecevit'le ablası. Hatta CHP 77 mitinglerinde kendisi çakmak satıyor. Onunla kalem ve çakmak başlıyor. Şimdi bu ne? Bu siyaset aşağıdan yukarı yapmakla ilgili bir dert. Bu yerden olunca yapabiliyorsun. Şimdi CHP aslında CHP'nin seçmen grubu yani sokaktaki herhangi bir AKP'li ve MHP'li aynı. Yani davranışı çok farklı değil. Bakma Konak, Kızılay, Kadıköy'deki belli bir eğilime.
Evet.
Fakat hani kendi kitlesi, kendi seçmen kitlesi partisinin üyesine ve delegesine birebir yansırsa Cumhuriyet Halk Partisi belki bugün bu zincirinden kurtulur. Yapacakları şey işte bize duymayan mahalleye seslenmek değil. O mahallede de taraftarları var. O mahallede oturan CHP'lilere var. Bu mahallede oturup AKP'ye uyverenler var. Dert bu değil. Dert bir daha vurguluyorum. Şimdi anlamalarını istiyorum. Onlara oy veren insanların eğilimlerini üyeye ardından delegeye yansıtmaları ve buna göre parti politikası kurmaları. CHP'lilerin sorunu şu, CHP yönetiminde kaç kişi varsa her biri ayrı CHP'yi temsil ediyor. Evet. Yani sorun burada. CHP'li olup MHP refleksi veren de var. CHP'li olup aklı HDP'de kalan da var. CHP'li olup daha dar bir sol grubun söylemini benimseyen de var. CHP'li olup liberal bir duruş gösteren de var. Ben bu çeşitliliğe itiraz etmiyorum. Bunların her birinin sanki partinin doğrultusuymuş gibi yansımasına itirazım var.
Buradan bir sentez yaratılıp parti politikasının oluşması gerekiyor. Aksi takdirde durum karışıyor. Sen bir şey söyle.
Yani sana katılıyorum. Seçim yarışının kimlik siyasetine hapsolması CHP'ye yarayan bir şey değil.
Hayır, hayır.
İşi oraya getirmesi, kimlik refleksleri
bunu
vermesi falan.
Bunu da anladı
falan,
ama CHP. Yani orada ben, şey yapalım, hakkını teslim edelim.
CHP eski
ama kıramıyor bunu.
CHP,
kıramıyor ama anladı.
Onun başka bir nedeni. CHP eski CHP değil derken kastettiğimiz bu. Fakat ön yargılar sadece bir tarafta yok. Yani CHP'nin kendi tabanında ya da üst yönetiminde yok. Karşı tarafta da ön yargılar var. Bir günde bir kere de yıkılmıyor onlar. Yani 80 yılın
çok,
bir...
Çok uzun zamanda da tahkim edilmiş.
80 yılın birikiminden bahsediyoruz. 80 yıldır anlatılan şeyleri bir seçimde aşamazsın yani ama mesafe almadığını söyleyemeyiz CHP'nin. Haksızlık da yapmayalım. Son olarak ben şunu söyleyeceğim. Şimdi tekrar başladığımız konu neydi? insanlar yok seçim sonuçlarına inanmak. Evet. Şimdi arkadaşlar seçimlerle ilgili, seçim güvenliğiyle ilgili her zaman her konuda olduğu gibi kuşku duymaya yer var. Kuşku duyun, üstüne titreyin, sahip çıkın falan ama bu konuda şunu söylemek isterim. Bunu bir doğma haline, bir kesin inanç haline getirirseniz yani kesinlikle usulsüzlük yapıldı. Elde delil ne? Bu iddianın azametini destekleyecek, bu büyüktür, bu çapı destekleyecek bir şey yokken, bir veri yokken eğer kesinlikle yapıldı der, bunu bir kesin inanç ve doğma haline getirir ve sandığa inancınızı yitirirseniz ve komplo teorilerine
batıl inanç
bu güçlükte inanırsanız yani hurafeyle mücadelenin zorluğunu, batıl inançla mücadelenin zorluğunu görüyorsunuz işte. Bununla baş etmek, bunu yıkmak dünyanın en zor işidir. Buna aksine inandıramazsınız yani. Yani hayır kardeşim bak olmadı falan, buna inandıramazsınız. Şimdi ben ilk günlerdeki şeyi ilk günün şaşkınlığına veriyordum. Beklenmedik bir sonuçla karşılaşmanın şaşkınlığına. Ama hala devam ediyor. Bu iş şeye doğru gidiyor yani. Bu düz dünyacılar hareketi var biliyorsun. Yani...
Kolay değil ama ya.
Ya NASA...
Kolay değil yani.
NASA şimdi dünya ben... aslında yuvarlak değil. Bu bir NASA uydurması. NASA yalanlarını çürütüyoruz. Dünya aslında kolay. İşte düz falan. Yani böyle şeye mesela buna inananı da ikna edemiyorsunuz. Yok dünya düzdür. Ne deseniz hayır o işte şöyle uydurulmuş bir şey diyor. O böyle falan dünyanın şöyle bir resmi yok diyor falan da ikna edemiyorsunuz. Doğru bak böyle düşünenleri peşinden suçlamıyorum da kolay değil. Sana bırakacağım sözü. Doğru çünkü öyle şeyler oluyor ki ya insanın içinden yazıya bile öyle başladım yarın yani. Ya yine böyle sürreel bir gün konuşuyoruz falan diye tamam hani geyik yaparsın ya. Böyle sürreel gerçeküstü distopik fantastik günlerden geçiyoruz. Yani öyle şeyler oluyor ki öyle abuk subuk, öyle akla ziyan, öyle inanılmaz, öyle akıl almaz, öyle olmadık şeyler. Başka memleketlerde distopik filmlerde olmayan şeyler burada... Günlük alelade işler gibi başımıza geliyor bizim yani. Şimdi öyle oluyor, inanmakta zorlanıyorsun, ciddiye almakta tereddüt geçiriyorsun. Bu doğru mu değil mi ya diyorsun. Böyle şeyler olurken insanın sağlıklı düşünme melekelerinin yorulması normal. Ve hepimizde o melekelerde yorgunluk var. Hepimizin.
Doğru.
Yani ama yine de bu işi doğmaya vardırmayalım. Yani bu seçim sonuçlarına inanmayı doğmaya vardırmayalım.
Yani bir tekrarlamakta fayda görüyorum. Seçim gecesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Cumhurbaşkanı adayının uyguladığı yanlış stratejiler, seçim öncesi seçmenine özellikle seçimlerdeki hilelere karşı organizasyon konusunda verdiği sözler, vaatler ve bunların hiçbirini yerine getirmemiş olması ciddi bir hayal kırıklığı yaşattı. Önümüzdeki seçimlerde hep oluyor bu aslında bu tartışmalar ama motivasyon konusunda da bir sıkıntı yaşayacağını şimdiden görüyorum ben. İşte bakıyoruz internet sitelerine o sandık sayılmış AK Parti ile MHP bölünmüş. Bu sandık sayılmış geçersiz oy yok falan. Yani bütün Türkiye'de 2.7 geçersiz oy var. Bazı sandıklarda sıfır. Cetvelle çizilmiş gibi organizasyonlar. Aslında bu sadece muhalefetin sorunu değil. Belki buraya da bir dikkat çekmek lazım. İktidarın da sorunu. Her sandıkta her vatandaşın demokratik hakkını kullanabilmesinin zeminini hazırlamak aslında... Her iktidarın sorundur. Aynen. Yönetenlerin sorundur. İçişleri Bakanı'nın sorundur. Adalet Bakanı'nın sorundur. Belki önümüzdeki seçimlerde onlar da bu hassasiyeti ortaya koyabilirler yerel seçimlerde. Ama yerel seçimler için Mart'a kadar vakit var diye de kimse ağırdan almasın. Belli ki biz bir daha bir sandığa gideceğiz
erken
yani.
Konuşuluyor da ben daha şey, çok yani erken alma ihtimalinden söz ediliyor ama bilmiyorum.
Ben nereden iyice
huylandım?
AK Parti'de Elitaş. CHP ve MHP anlaşırsa erken yerel seçim olur diyor.
Ya CHP ve MHP.
Evet derse diyor yani.
Evet derse.
Parlamentoda.
CHP diyebilir.
Onlar da hazır görünüyor.
Ya bu tip yani iktidarın erken seçim salgısını ana muhalefet yok demez.
Diyemez zaten. Evet, kolay değil.
Bence İYİ Parti de der ama CHP'yi bekleyen bir riski söyleyeyim. İYİ Parti ile ittifak yapmazlarsa bugün kaledirlikle yerleri kaybedebilirler.
Evet.
Yani Aydın gidebilir. Çünkü CHP'nin, İYİ Parti'nin son seçimde ciddi bir oyu var. İzmir'de fena bir oy almadı. Çanakkale risk altında. Üstelik almayı umduğu yerleri kaybedebilir. Adana'da, Mersin'de, Hatay'da, Antalya'da. Hatay onların ama az bir oy farkı var. Buralarda eğer İYİ Parti...
Hatay'da seçimi kaybetti zaten.
Kaybetti de büyükşehir alıyor. Yani o zaman eskiden de kaybediyordu. Yani dert değil ama 1000-2000'li alıyor. Şimdi Adana'da...
Yalova var, Eskişehir...
Yalova biraz Muharrem İnce'ye bağlı. Eskişehir'de zaten mevcut başkan alıyor. Eskişehir'de il genel meclisi AKP'de. Pardon, belediye meclisi AKP'de. Ama şunu söyleyeyim.
Eski genel başkanlar gittikten sonra döndüklerinde Altan Öğmen bugün Hürriyet'e verdiği röportajda ittifak devam etmedi.
Devam
diyor.
Etmezse
yani herkes CHP, bunu görüyor.
Devam etmezse CHP yeni bir belediye almayı bırakın, mevcut kale diyebildiği yerleri kaybedebilir. Ben mesela geçen Burdur Belediye Başkanı'na konuştum. Durum hiç iç açıcı değil. Çünkü Burdur eskiden hayır çıkmıştı, kaybettiler Burdur'u.
Evet.
Hayır çıkan yeri kaybettiler. Yani... Eskişehir'de hayır çıkmıştı, kaybettiler. Çanakkale'de hayır çıkmıştı, kaybettiler.
Ankara.
Adana, Ankara, Hatay, Antalya, Mersin, İstanbul. Hatay çıkmıştı, kaybedildi. Ama şunu söyleyeyim. Burdur'da şeker fabrikası kapatıldı.
Tabii.
Yani
şehir de aynı.
Bak, kazın ayağı öyle değil. CHP eğer ittifak yapmazsa İYİ Parti ile MHP ile AKP ayrı ayrı girer de CHP de ayrı girme yoluna başvursa kaybeder. Ama ittifak yaparsa Antalya'yı da alır. Bence Hatay'ı da, Adana'yı da, Mersin'i de alır.
Ne güzel. Yani CHP ile ilgili bak şunu yapmazsa en güçlü olduğu yerlerde bile kaybeder diye tek tek sıralayıp söyleyebiliyorsun. Allah'tan dün Yeni Şafak'ta Hayrettin Karaman Hoca öyle bir şey yaptı da bu da söylenebilir oldu. Yani keşke AK Parti ile ilgili de bu söylenebilse mesela. Bak şunu yapmazsan, Hayrettin Hoca yaptı gerçi onu yani Yeni Şafak'ta dün. Şu tedbirleri almazsan bak kan kaybın devam eder, oy kaybedersin. Bak maazallah
da.
Çınarımız devrilir falan diyor.
Zonguldak Belediyesi sende. Zonguldak gitmiş.
Bir de AK Parti'de şöyle bir gelenek de var değil mi? Genel seçimlerde yüksek oy alıp yerel seçimlerde biraz daha düşük oy alıyor.
Öyle çoğu zaman öyle.
Zaten
oldu.
Belediye başkanlarının encamını göreceğiz şimdi.
Tabii. Evet. Yani çünkü 42'ye düştüğü için yerel seçim biraz daha tehlikeli
ama
bir görüntü sergiliyor.
Cumhurbaşkanlığında etkilenmediler. Evet. Yani şimdi açarız şeyi, yerel seçim haritasını. Mesela bakarız Aydın'a, bakarız. Ondan sonra Topuklu Efe diye övülüyor. Yani bakalım evet. Oraya. Ben baktım mesela Antalya'ya. Kaş'ı gene Erdoğan almış. Ya Kaş'a giden AKP'li yok ya. Kaş yani öyle ya. Kaş'ta yok, AKP'li yok
ama
yani.
Ama yerelleri belki şey yapmıştır ha orada.
Ya işte yerel zaten oy verecek. Kaş'ın köyleri bilmem ne falan. Sonra demesinler ki efendim köylerde oy vermeye başladı. Adama derler ki köy sana, köyden sen niye oy alamıyorsun? Öyle, abi böyle diyorlar.
Tabii.
Köy oy verince biz kaybettik diyorlar
sen,
yani.
Tabii,
bu mantıklı bir savunma.
Bütün şehir uygulamasıyla beraber riske
işte,
gir diyorlar ya.
Kaş'ın köylülerinden AKP'ye oy çıkıyormuş. Sana da çıkar, git iste. Yani kapısını çal. Bu nedenle diyorum yani İYİ Parti ile ittifak yapmazlarsa.
Ya İYİ Parti ile ittifak öyle kolay değil yalnız. Seçim yerel öncesinde
seçim,
gördük.
Yerel seçim ittifakı da kolay bir ittifak.
Kolay değil.
Yani. İYİ Parti ama İYİ Parti'nin hepsinde güçlü.
İYİ Parti bir de seçim öncesinde epey bir kök söktürdü CHP'ye.
Hatta haklıymış da bir şey söyleyeyim mi?
Abdullah Gül meselesini
hatta
engelledi.
Hatta haklıymış da. Yani Abdullah Gül'ü söylemiyorum.
HDP,
CHP ile ittifak meselesinde de haklıymış.
CHP dışında kalsın diye
evet,
ısrar etti.
Evet, haklılarmış.
Şimdi orada haklı olan burada CHP ile nasıl ittifak yapacak?
Meral Akşener ısrar etti. Biz sadece Saadet ve Demokrat'la yapalım. Sizi istiyorsanız canlı çıkıyorsa HDP ile yapın.
Ama onun
bizi
altında kalabilirdi.
Ha, kalamazdı.
9 küsur çıktı İYİ Parti.
Tamam.
Saadet'te 1, onun üzerinde görünüyor ama.
Tamam yeter ona.
O zaman onun üzerine iktidar partisi yüklenebilirdi.
Yok, denemezdi. Yüklenemezdi. Bence...
İşte senaryolar bunlar olmamış.
Daha kötü olmazdı. Evet. İç Anadolu'dan MHP, AKP'den MHP'ye kayan oyun bir kısmını da alabilirdi.
Belki de alabilirdi ama şimdi nasıl olacak orada bu oy kaybetmişken İYİ Parti ile ittifak?
Bunlar farazi şeyler. Çok güzel bir mevzu. Çok su götürür yalnız bu
çok
hamur.
Çok götürür tabii.
Ve farazi spekülatif mevzular. Bunlar spekülasyona açık yani.
Abi
çok
bir şey söyleyeyim mi? Genel başkan değişimi neden zor? CHP'de onu söyleyeyim. CHP'de delegeyi tutan birkaç dinamik vardır. Biri Alevi kamuoyudur. Delegeyi tutar. Cemevleri falan. Bir diğeri belediye başkanlarıdır. Belediye başkanları delege tutar. Mesela bakın İstanbul, Ankara il örgütünün delegasyon listesine belediye başkan adamlarını görürsünüz. Burada da aynıdır. Mesela İstanbul İl Başkanı listesinde bizzat belediye başkanları var. Akrabaları var, onlar. Şimdi bunlar neye bakarlar? Bunlar gelecek dönem ben aday mıyım? Buna bakarlar. Delege de başkana bakar. Başkan adaysa biz ne yapacağız? Delege benzin fiyatına bakmaz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Seçimin 4 ay sonra 5 ay sonra olacağı yerde Muharrem İnce genel başkan koltuğunu göremez.
Zaten öyle bir hesap da yok anladığım kadarıyla.
Yerel
ama seçime yerel kadar.
Sonra yerel İstanbul, sonra Ankara olur. Kaybedilirse Muharrem İnce adı olursa başka tartışırız ama şu halde gider de yerel seçime CHP eğer İYİ Parti ile ittifak yapmadan giderse ve buna mukabil Cumhur İttifakı ittifakla giderse yani CHP açısından tolere etmesi çok güç.
Sonuçta üç cümle çıkalım. İsteyeceğim. Sen çok terledin biliyorum da.
CHP'nin kıymetini bilelim.
Bir dakika, bir dakika.
CHP'nin...
Üç cümle istiyorum.
Bak program çıkardık gene. CHP sayesinde sağ olsun yani.
Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti ittifak halinde yerel seçim yapabilir mi? Zor ama o da zor.
Şöyle, önünde bence en önemli test o olacak önlerinde. Yapmayı deneyeceklerdir. Ama bunun güçlükleri var. Genel seçimde bile oyların birbirine karışmaması, yani MHP tabanının AK Parti tabanında erimemesi için özel bir duyarlılık göstermiş ve geliştirmişti Sayın Bahçeli.
Evet.
Yerel seçimde bu daha yüksek bir duyarlılığa dönüşür. Ortak aday meseleleri falan filan, çünkü tek şey değil bu. Listeler genelde ayrıydı ama sonuçta bir cumhurbaşkanı etrafında birleşebiliyordunuz bir aday etrafında. Yerelde öyle değil. Her yerde aday belirlenecek bilmem ne. Kolay bir iş değil ama deneyeceklerdir.
Bu genel seçimin yerel seçimin öne alınması da aslında ittifakta yerel seçimde sorun çıkma ihtimalini de göz önünde bulundurarak
belki
biraz.
Belki de.
Niye, yani var. Niye, artık ne fark eder?
Hayır, şimdi demiyorum.
Ben şöyle düşünüyorum. Vaktinde de olsa öne de çekilse yerel seçim.
Her arkada sorun yaşanacak.
İttifakın ömrünü etkileyecek en önemli faktör böyle bir yerel seçim sınavıdır. Burayı geçerlerse zaten daha da uzun
yani
ömürlü olur.
Meclis açılmadan önce yaparlarsa belki hani...
Benim söylediğim şey yanlış anlaşıldı da. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2019'un Ağustos'undaydı ya.
Tamam.
Haziran'a
çekilmesinin
nedeni yereldeki işbirliğinin zorluğu.
Hayır, şimdiki yani geri bir çekmenin bir anlamı
şimdiki
yok yani.
Şimdiki geri çekmekten bahsetmiyorum. Bir önceki olaydan bahsediyorum.
Doğru,
bitiriyoruz.
Tamam. Bitirelim ben.
Gidelim. Sen çok terledin.
Ya buranın kaloriferi.
Ben ne kadar benzeyeyim.
Benden aşağı.
Bak hiç görünmüyor.
Benden aşağı kalmadı. Siyah tişörtüm bile ıslak, oraya belki yansımıyor. Sırasıklam olmuş.
Vay be, çok terledik ya bugün.
Hepimiz öyle.
Cem bizi mahvetti ya, bilmiyorum. Herhalde cebimizde para var diye falan onları mı alacak, ne yapacak?
Klimayı mı çalıştırmadı?
Şu an çalıştırdılar da yaramıyor.
Neyse ama şey de memleket de yaz sıcaklarına girdi biliyorsun. Hava terletici, bunaltıcı bir hava var.
Biz de tatili iple çekiyoruz artık.
Sen kaşınıyorsun. Mezunun etrafında dolaşıp duruyorsun. Temas edeyim diye ama.
Peki.
Zaten her şey ortada her yani. Şey neyin, ortada. Neyin ne peki. Olduğu ortada.
Peki. Veda edelim. Çarşamba buluşacağız.
Çarşamba buradayız.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Neyle kapatıyorsun?
Haluk Levent'le kapatıyormuş.
Peki.
Zifiri.
İyi akşamlar.
Hoşçakalın.
Bak yine uyku yok gözümde. Zifiriyim bir yerlerde. Dur, geri döndür beni sen de. Ölüm olsa götür beni de. İçtiğim şaraptı hayalim. Yakar bir sigara biterim. Dumanında seni çekerim, içime seni çekerim. İçtiğim şaraptı hayalin, yakar bir sigara biterim. Dumanında seni çekerim, içime seni çekerim. Sensiz kötüyüm, beterim çıkmaz sokağın biriyim öksüz. Kaldım gidişinle. Sönmüş ateşim, külüyüm, zindan oldum hapisinle. Sensiz kötüyüm, beterim çıkmaz sokağım. Biriyim öksüz, kaldım gidişinle. Ateşim, külüyüm, zindan oldum hapisinle. Yine uyku yok gözümde. döndür beni sen de. Ölüm olsa götür beni de. İçtiğim şaraptı hayalin, yakar bir sigara biterim dumanında, seni çekerim içime, seni çekerim. İçtiğim şaraptı hayalin, yakar bir sigara biterim dumanında, seni çekerim içime, seni çekerim of. İçime seni çekerim of. İçime seni çekerim. Sensiz kötüyüm, beterim, çıkmaz sokağım. Biriyim öksüz, kaldım gidişinle. Sönmüş ateşin külüyüm, zindan oldum hapisinle. Sensiz kötüyüm, beterim, çıkmaz sokağım. Biriyim öksüz, kaldım gidişinle. Sönmüş ateşin külüyüm, zindan oldum hapisinle. Sensiz kötüyüm, beterim, çıkmaz sokağım. Biriyim öksüz, kaldım gidişinle. Sönmüş ateşim külüyüm, zindan oldum hapisinle.
Söylemesi bizden sona erdi. Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Ohan. Üç deneyimli gazeteci her pazartesi ve çarşamba düşüncelerini paylaşıyor. Hayata ve politikaya dair her şey bu programda dile geliyor. Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RSFM'de.